7. kaset, 1. yüz. Günlerce medya Başeskioğlu'nu yıpratmaya yönelik yayınlar yaptı. Hatta İçişleri Bakanı'nın eşi Hacer Başeskioğlu'nun Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun eşiyle birlikte Mersin'de yaptığı gezide işgüzar Mersin valisinin abartılı karşılama töreni günlerce bakanı yıpratmak için kullanıldı. Ancak Yılmaz İçişleri Bakanı'nın harcanmasına imkan vermedi, ağır silah krizinin arkasında herhangi bir darbe ihtimaline karşı polisin direnmesinin engellenmesi fikri vardı. 20 Mart Muhtırası. Türkiye yine irtica yaygaraları ile çalkalanıyordu ki Radikal gazetesinde yayınlanan bir haber gündemi değiştirdi. Radikal'in haberine göre görev süresi Ağustos ayında sona erecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı'nın görev süresi bir yıl daha uzatılacaktı. Karadayı hemen aynı gün kendisinin böyle bir talebi olmadığını açıklayarak gazeteyi tekzip etti. Ancak Pandora'nın kapağı açılmıştı. Haber her yıl Ağustos öncesinde yaşanan tartışmaları biraz önce başlattı. Kamuoyunda yaygın kanaat, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik 1'in geleceğin Genelkurmay Başkanı olacağı idi. Çok genç yaşta general olan, BM kuvvetlerine komuta etmek üzere Somali'ye gönderilen, bir askerden çok iş adamına politikacıya benzeyen bir, Genelkurmay karargahında öne çıkan komutanlardandı. Gazeteci Can Ataklı'nın tüccar general diye nitelediği Orgeneral 1'in karargâhtaki görev süresi 30 Ağustos'ta dolacak ve bir kıta hizmetine çıkacaktı. Bir yılda kıtada görev yaptıktan sonra Orgenerallik'te görev süresi olan 4 yılı doldurduğu ve kuvvet komutanlığına atanma şansı olmadığı için emekliye ayrılacak olan 1, Karadayı'nın görev süresinin 1 yıl uzatılması halinde önü açılıyor, Genelkurmay Başkanı olma şansı doğuyordu. Bu tartışmalardan başta Cumhurbaşkanı Demirel olmak üzere başbakan ve yardımcısı da hoşnut değildi. Üstelik kendisinde lens inadı olduğunu söyleyen Başbakan Yılmaz, emrivakilerden hoşlanmadığını her fırsatta dile getiriyordu. Hükümetin irticai faaliyetlerin üzerine gitmediğinden askerin rahatsız olduğu şeklinde medyada haberlerin yer aldığı günlerde Başbakan Yılmaz resmi bir gezi için Gürcistan'a gitti. Yılmaz'ın heyetinde hükümet ortağı DTP'nin genel başkanı Cindoruk da vardı. Yılmaz uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırırken sorular irtica üzerinde yoğunlaştı. Başbakan önemli bir stratejinin parçaları olan sözleri o zaman söyledi. Kimse irtica ile mücadeleyi iktidar mücadelesi haline getirmesin. Başbakanın yanındaki Cindoruk da darbe sözlerinden rahatsızdı. En büyük irtica darbedir diyordu Cindoruk. Başbakanın bu sözleri Türkiye'de bomba gibi patladı. Artık herkes irtica adı altında insanlar üzerinde baskı kurulduğunu bizzat başbakanın ağzından duymuştu. Yılmaz ve Cindoruk'un demeçlerinin gazetelerde çıktığı günün gecesi, Başbakan Gürcistan'da kaldığı otel odasına Hürriyet'ten Muharrem Sarıkaya, Milliyet'ten Yalçın Doğan ve Sabah'tan Mehmet Ali Birant'ı çağırdı. Gazeteciler Yılmaz'dan uçaktaki açıklamalarını biraz açmalarını istiyordu. Yılmaz da ağzından hiçbir kelime çıkmadan gerekli izahı yaptı. Sağ eliyle sol omzunu gösteriyor ve parmaklarıyla dört işareti yapıyordu. Tarihe sessiz sinema olarak geçen bu tariften sonra 15 Mart 1998 tarihli Sabah, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri irtica tehlikesinin olmadığı, tüm hesapların Çevik 1'in görev süresinin uzatılması üzerine kurulduğu manşetiyle çıktı. Türkiye'de bir kez daha kıyamet koptu. Ülkenin başbakanı bir yıl sonra emekli olması gereken bir kuvvet komutanının görev süresini uzattırmak uğruna ülkede rejim bunalımı yarattığını söylüyordu. Genelkurmay daha başbakan yurda dönmeden sert bir açıklama yaparak kimsenin şahsi hesaplar peşinde olmadığını bildirdi. Yılmaz hedef saptırıyordu Genelkurmay'a göre. Üstelik hükümetin irtica ile mücadelede yetersiz kaldığı iddiaları gazetelerde yer alırken Mart MGK'sında da askerin hükümete bazı yeni şeyler dayatacağı haberleri çıkıyordu. Başbakan yurda döndükten sonra her zaman yaptığı gibi sessiz sinema oyununu inkar geldi. Ben kimseye böyle bir şey demedim diyen Başbakan Yılmaz, Birant, Sarıkaya ve Doğan'ın başını yakmıştı. Genelkurmay bu üç gazeteciye genelkurmay karargahlarına giriş yasağı koydu. MGK toplantısı yaklaşıyordu. 20 Mart günü Anasol D hükümetinin kurulmasında büyük emekleri geçen sivil toplum kuruluşlarından Teski ziyaretinde gazeteciler Başbakan Yılmaz'a sordu. Eğer bir dayatma olursa ne yapacaksınız? Yılmaz'ın cevabı özellikle Refah Yol hükümetinin istifa ettirilmesinden sonra ilginçti. Ben Erbakan gibi höt deyince bırakıp gitmem. Eğer bir dayatma olursa dayatan taraf ben olurum diyordu Başbakan. İki gün boyunca Sayın Başbakan'dan bir jest bekledik ancak Başbakan jest yerine bizi daha da üzdü diyerek tarihi muhtıranın gerekçesini anlatıyordu Genelkurmay Başkanı Karadayı. Evet, Başbakan'ın Gürcistan'daki açıklamalarından sonra Genelkurmay Başbakan'dan jest beklemiş ancak jestin yerine Başbakan'ın restleri gelince Genelkurmay'da toplanan komutanlar tarihe 20 Mart muhtırası olarak geçecek bildiriyi hazırlamıştı. Bildiri akşam saatlerinde gazete ve televizyon bürolarına fakslanınca Ankara'da yine darbe beklentisi başlandı. Başbakan Yılmaz bildiriyi haber almış konutunda akşam ATV'de çıkacağı siyaset meydanı özele hazırlanıyordu. Muhtıra çok sertti ve hükümetin orduyu kışkırtmaya yönelik politikalarının devam etmemesi isteniyordu. Yılmaz'ın başka zamanlarda dolup taşan konutu muhtıradan sonra boş kaldı. Birkaç genel başkan yardımcısı ile bir iki bakan Yılmaz'ın evine gelmişti. Başbakanın Nene Hatun Caddesi'ndeki konutunda korku hakimdi. En çok korkan da Yılmaz'ın eşi Berna Hanım'dı. Yılmaz o gece ATV'ye çıkıp muhtıranın demokratik bir hakkın kullanımı olduğunu söyledi. Geri adım atıyor görünüyordu ama konuşmasının satır aralarında da daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. İrtica ile mücadele hükümetinin işiydi. Asker artık kışlasına çekilmeliydi. Yılmaz zaten bunu hep yapardı. Kapalı kapılar ardında söyleyeceğini söyler, daha sonra da söylediklerini inkar gelirdi. Ama mesaj yerine ulaşırdı. Gürcistan'da oynadığı sessiz sinemayı da inkar geldi televizyon programında. Ancak maksat hasıl olmuştu. Çevik 1 ile ilgili söylemek istediklerini kamuoyu gayet iyi anlamıştı. Yılmaz'ın medya operasyonu. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığındaki Anasol D hükümeti kendisini dışarıdan destekleyen CHP ile kavgalara rağmen devam ediyordu. Haziran ayına gelindiğinde medya dünyasındaki hareketlilik gündemin bir numaralı maddesi haline gelmişti. Korkmaz Yiğit isimli iş adamı özelleştirmeden Türk Bank'ı satın almış, daha sonra medya dünyasına girerek önce Kanal 6'yı, ardından ekonomi kanalı Kanal E'yi, daha sonra da Yeni Yüzyıl gazetesi ile Milliyet gazetesini satın almıştı. Tüm dikkatler Korkmaz Yiğit'in üzerine çevrildi. Bank Express'in de sahibi olan Korkmaz Yiğit öyle çok tanınmış büyük bir iş adamı değildi. Milliyet gazetesini 285 milyon dolara, Yeni Yüzyıl'ı 75 milyon dolara, Kanal 6'yı 120 milyon dolara, Kanal E'yi 40 milyon dolara alan Korkmaz Yiğit, Türk Bank'ı da bir kısmı peşin olmak üzere 650 milyon dolara satın alınca tüm dikkatler üzerine çevrildi. Bir ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık harcama yapan bu iş adamı kimdi? Korkmaz Yiğit, Bursa'da öldürülen ünlü tefeci Nesin Malki ile iş ilişkisi olan bir iş adamıydı. Başbakan Yılmaz da Malki'nin öldürülmesi ile bir gecede 700 trilyonun el değiştirdiğini söylemişti. Tüm dikkatler Korkmaz Yiğit'in üzerine çevrildiği bir sırada Milliyet çalışanları birer ikişer baş kaldırmaya başladı. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir kişinin gazetesinde çalışamayacaklarını söylüyorlardı. Yazarlar da birer birer istifa etmeye başlamıştı ki CHP İçer Milletvekili Fikri Sağlar'ın ortaya çıkardığı kaset yeni medya patronunun sonunu getirdi. Sağlar'ın önce Milliyet yöneticileriyle görüşüp açıkladığı kasette Korkmaz Yiğit ile yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaaddin Çakıcı'nın Türkbank ihalesi öncesinde yaptığı konuşmalar vardı. Çakıcı ihaleye girecekler için gereğini yapacağını söylüyor, Korkmaz Yiğit'e teşekkür ediyordu. Yiğit sadece teşekkür etmekle kalmıyordu, beşi peşin olmak üzere 30 milyon dolar veriyordu Çakıcı'ya yardımlarından dolayı. Kaset her skandalda olduğu gibi büyük gürültü kopardı. Türkbank ihalesine fesat karışmıştı. İhale mafyası devreye girmiş, ihaleye girecekleri bir bir ikna etmişti. Hükümet hemen harekete geçerek Türkbank'ın satış işlemlerini durdurdu. Aydın Doğan da Milliyet'i Yiğit'ten geri aldı. Şimşekler Başbakan Mesut Yılmaz'ın üzerine yönelmişti. Başbakan Korkmaz Yiğit'in holdinginde yönetim kurulu üyesi olan emekli Oramiral Güven Erkaya'ya Yiğit'i sorduğunu, sonunda kendisine Yiğit'in güvenilir biri olduğunu söylediğini belirterek topu üzerinden atıyordu. Üstelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı yazısı hazine başbakanlık arasında mekik dokuduktan sonra sümen altı edilmişti. Dahası Korkmaz Yiğit'e aracılık yapan bir iş adamı da 2000 yılının ilk günlerinde TÜSİAD üyeliğinden televizyonların naklen yayınında ihraç edilen Bayındır Holding'in sahibi Kamuran Çörtük'tü. Türkiye'nin Türkbank skandalı ile çalkalandığı günlerde Genelkurmay'da görev devir teslimi yapıldı. Orgeneral İsmail Hakkı Karada emekliye ayrılırken Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu atanmıştı. Orgeneral Çevik 1, kıta hizmeti için 1. Ordu Komutanlığı'na giderken Kara Kuvvetleri Komutanlığı da Orgeneral Atilla Ateş geliyordu. Bu arada Başbakan Yılmaz ile hükümeti dışarıdan destekleyen CHP lideri Baykal'ın meclise ipotek altına alan bir kararıyla erken seçim gündeme geldi. Daha aylardan Temmuz'du ve 1999'un Nisan ayının 18'ine erken seçim için karar alınıyordu. Üstelik Mart ayının son günlerinde yapılması gereken mahalli seçimde 2 hafta ertelenerek milletvekili seçimiyle birleştirilecekti. Yılmaz ve Baykal'ın aldığı karar gereğince yılbaşında Yılmaz başbakanlıktan ayrılacaktı. Korkmaz Yiğit ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasından sonra mahkeme Yiğit'in ihaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle tutuklanmasını istedi. Yiğit tutuklanırken Türkiye yeni bir dönemece giriyordu. Tutuklanacağını anlayan Yiğit, kendisine ait televizyonda 2 kaset doldurarak gelişmeleri anlatmış ve başına bir iş gelmesi halinde bu kasetlerin Kanal 6 ve Kanal E televizyonlarında yayınlanmasını istemişti. Gündemin hızla değiştiği Türkiye'de Korkmaz Yiğit kasetiyle yeni bir süreç başladı. Yiğit, kendisinin medya sektörüne ilgi duyduğunu, hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner'e söylerken, Taner'de mutlaka medya sektörüne girilmesi gerektiğini belirtmişti. Yiğit'in nakit parası yoktu ancak Taner, gereken kolaylıkları göstereceğini söylemişti. Üstelik Çukurova grubu bankaları ve kamu bankalarından sağlanacak kredilerle Korkmaz Yiğit desteklenecek, o da karşılığında sahibi olduğu medya kuruluşlarıyla ANAP'ı destekleyecekti. Yiğit'in açıklamalarına göre yeni yüzyıl için sadece 2,5 milyon dolar, Kanal E için 10 milyon dolar, Kanal 6 için 50 milyon dolar, Milliyet için de sadece 35 milyon dolar nakit para verilmişti. Geri kalan ödemeler kamu bankalarından açılacak kredilerle sağlanacaktı. Kasetle birlikte birçok bilinmeyen gün ışığına çıktı. Medya imparatorluğu kuracak kadar parası olmayan Yiğit, kamu bankalarından finanse edilecek ve sürekli el altında tutulacaktı. Üstelik güçlü bir medya grubu olacaktı ve bu dengelerin önemli ölçüde değişmesiydi. Korkmaz Yiğit, Türkbank ihalesine girerken Alaaddin Çakıcı'nın desteğine ilişkin ses kasetleri istihbarat birimlerinin elindeydi. Yiğit'in Türkbank'ı almasından mahsur görünmemişti ancak aynı iş adamının Mesut Yılmaz'a yakın bir pozisyonda medya imparatorluğu kurması bazı güç odaklarını rahatsız etmişti. Bu yüzden de Yiğit'in ipi derhal çekilmişti. Hükümeti dışarıdan destekleyen CHP hemen hükümetten desteğini çektiğini açıkladı ve gen soru vererek hükümetin düşürülmesini sağladı. Türkiye'nin dengeleri bir kez daha değişiyordu fakat yeni hükümet nasıl kurulacaktı? Kimse bir şey bilmiyordu. Partilerin aralarında anlaşmaları mümkün değildi. DYP lideri Çiller kendi başbakanlığının dışında hiçbir formülü kabul etmiyordu. Bağımsız birinin başbakanlığında kurulacak bir hükümet formülü gündeme geldi. Yalım Eres, terör örgütünün elebaşı APO'nun yakalandığı gün başbakanlığa talip olduğunu söylemiş ama zamanlamayı yanlış seçtiği için araya kaynamıştı. Yılmaz ve Ecevit'in de desteğiyle hükümet kurulma görevi Yalım Erez'e verildi. Erez işi biraz fazla uzatıp hükümet listesini Cumhurbaşkanı'na götürmekte gecikince Tansu Çiller Erez'in başbakanlığına taş koydu. Merkez sağın patronluğunu oynayan Yalım Erez'in başbakanlığı demek Çiller'in sonu demekti. Çiller bu tehlikeyi gördü ve hemen Ecevit'in kuracağı azınlık hükümetine destek vereceğini açıkladı. Şartlar hemen değişmişti. ANAP lideri Yılmaz bu formüle dünden razıydı. Erez'e düşen hükümet kurma görevi iade etmekti ve öyle de yaptı. Yeni hükümeti DSP lideri Ecevit kurdu. Çiller'in manevrası Ecevit'in DSP'sinin 18 Nisan seçimlerinde birinci parti olmasına ve 2000 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şartlarını değiştirmeye yetti. APO'nun ABD tarafından Kenya'da yakalanıp paketlenerek Türk makamlarına teslim edilmesi de Ecevit'e yaramıştı. Ecevit her ne kadar yargılanma aşamasından sonra APO'nun idam edilmesinin önlenmesinde önemli rol üstlense de 18 Nisan seçimlerinde DSP %21 ile birinci parti oldu. Üç ayaklı koalisyon hükümetinin küçük ortağı olması beklenen ya da planlanan MHP'de %18 ile ikinci parti olmuştu. Bir yıl sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığına aday olmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı da ancak dördüncü parti olabildi. Bu seçimde ANAP'ın büyük yara almasının sebebi siyasi tarihe küskünler olarak geçen liste dışı kalan milletvekillerinin seçimleri iptal ettirme hareketidir. Başta İlhan Kesici, Hasan Korkmazcan, Ahmet Alkan, İrfan Köksalan, Uğur Aksöz gibi partisinin etkin isimlerini liste dışı bırakan Yılmaz'a az daha Yüce Divan yolu açılacaktı. Liste dışı kalan isimlerin siyasi partiler kanununu değiştirtip partilerde lider sultasının ortadan kaldırılabilmesi için seçimleri iptal ettirme girişimlerine TCK'nın 312. maddesinin kaldırılabilmesi umudunu taşıyan FP de destek olunca seçimler iptal yoluna girdi, ancak seçimlerin iptal edileceği oturumu yöneten FP'li Yasin Hatipoğlu'nun listelere giren milletvekillerinin baskılarına boyun eğerek oturumu kapatması, Yılmaz'la birlikte üzerinde Yüce Divan tehdidi olan Çiller'i de kurtardı. Eğer seçimler iptal edilseydi ANAP ve DYP'li milletvekillerinin karşılıklı oylarıyla komisyonlarda aklanan Çiller ve Yılmaz Yüce Divan'a gidecekti. Kamuoyunda küskünler hareketi olarak tanınan milletvekillerinin seçimleri iptal ettirme gayreti seçim arifesinde başta ANAP ve DYP olmak üzere tüm partileri sıkıntıya sokarken mecliste temsil edilmeyen MHP'ye yaradı. 10. Cumhurbaşkanı kim olacak? Türkiye'nin yaşadığı 28 Şubat macerasını kısaca hatırladıktan sonra biraz da bundan sonra nelerin olabileceğine bakmakta yarar var. 16 Mayıs 2000'de Çankaya Köşkü'ne kim çıkacak? Anayasa değişikliğiyle halen Cumhurbaşkanı olan Demirel'in görev süresi uzatılacak mı? 550 milletvekilinden oluşan parlamento namusunu kurtarıp içinden bir cumhurbaşkanı çıkartabilecek mi, yoksa Türkiye daha önce gördüğü oyunları yeniden mi izleyecek? Bu soruların cevaplarını tam olarak bugün verebilmek mümkün değil. Ancak bugüne kadar yaşanan gelişmeler ve muhtemel adayların izledikleri politikalara bakıp bundan sonra olabilecekler hakkında bir değerlendirme yapma imkanı var. Fakat Türk siyasetinde bir günün bile çok uzun bir süre olduğu düşünülürse, daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5-6 ay gibi bir zaman varken doğru tahminlerde bulunmak imkansız denilebilecek kadar zor. Bu düşüncelerin ışığında Çankaya'nın yeni sahibinin kim olacağı sorusuna cevap arayacağız. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın uzun süreden beri Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurmakta olduğu ilgili herkes tarafından biliniyor. Aslında Yılmaz'ın hedefi merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın görev süresinin bitimi olan 1996'da yapılması gereken seçimlerdi. Ancak Özal'ın ani ölümü Yılmaz'ın hesaplarını da bozdu. Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Yılmaz bu kez gözünü 2000 lira yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikti. Türkiye'de masa başı politikalarında belki de gelmiş geçmiş en iyi politikacı olan ANAP lideri, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilmek için arkasında güçlü bir halk desteğinin olması gerektiğini biliyor. Bu yüzden de merkez sağda yaşanan bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için özellikle Demirel'in Çankaya'ya çıkmasından sonra büyük uğraşlar verdi. Demirel'in yerine DYP'ye genel başkan olan Çiller'i siyaseten yok etmek için değişik hesaplara girdi, ama Çiller'i bir türlü yok edemedi. 1995 erken genel seçimleri Yılmaz için iyi bir fırsattı. Seçim bir noktada merkez sağın patronluğunu oynayan iki isim Yılmaz ve Çiller arasında geçecekti. Çiller'in iktidarda yıpranmışlığı ve beceriksizliğinin yanında güvenilmez bir siyasetçi olması Yılmaz ve partisini ümitlendirmişti. Yılmaz tüm hesaplarını Çiller üzerine kurarken seçim stratejisinin yanlışlığı ve seçimden önce tüm hedef olarak Çiller'i görmesinin faturasını ağır ödedi. En az 4-5 puan önde çıkmayı hedeflediği seçimden ANAP lideri kıl payı önde çıktı. Bu seçimler ANAP liderinin Cumhurbaşkanlığı yolunda en önemli engeliydi. Eğer seçimde ANAP DYP'den açık ara farkla önde çıkarsa kamuoyu baskılarına dayanamayacak olan Çiller partisinin başından gidecek ve ANAP ile DYP'nin birleşmelerinden sonra Birleşik Sağ'ın başındaki Yılmaz da 2000 yılında Çankaya'ya çıkabilecekti. Ancak sandık buna izin vermedi. Seçimden sonra ANAP lideri Çiller'i geçmişteki yolsuzlukları ile vurmayı ve Türkiye'den kaçırtmayı hedefledi. Anayol iktidarı döneminde ortaya çıkan örtülü ödenek yolsuzluğu, TEDAŞ ve TOFAŞ dosyaları ile Çiller'i Yüce Divan'a göndermeyi planlayan Yılmaz'a bu kez de engeli RP çıkarttı. Çiller yüce menfaatleri uğruna 24 Aralık seçimlerinden önce PKK'dan bile daha tehlikeli dediği RP ile iktidar ortağı oldu ve Yüce Divan'a gitmekten son anda kurtuldu. Yılmaz'ın hesapları yine tutmamıştı. ANAP lideri Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu ve elindeki başbakanlığı da Erbakan'a kaptırdı. Mesut Yılmaz Çilleri yeme hesaplarını bir kez de 28 Şubat sürecinde yaptı. Askerin silahsız kuvvetleri devreye sokarak hükümeti düşürmesinden sonra başbakan olan Yılmaz eline geçen şansı iyi kullanamadı. Cumhuriyet tarihinde yolsuzluklar nedeniyle düşürülen ilk hükümet olan Anasol D'den sonra Ecevit'i başbakan yapan ANAP lideri seçimden önce Ecevit'in başbakan yardımcılığını kabul edebileceğini söyleyerek dengelerin değişmesine neden olacak bir stratejik hata daha yaptı. Yılmaz'ın eliyle başbakan olan Ecevit'in DSP'si 18 Nisan seçimlerinde birinci parti olurken merkez sağın iki partisi ANAP ve DYP 18 Nisan seçimlerinde tabiri caizse nal topladı. Bugünkü meclis yapısı itibariyle hükümetin muhalefet karşısında ezici bir çoğunluğu var. Eğer hükümet ortakları aralarında anlaşarak bir ismi cumhurbaşkanlığı seçmek isterlerse bu ortaklar açısından çok daha kolay olur. Hükümetin küçük ortağı ANAP'ın adayı şimdilik az çok belli. Genel Başkan Mesut Yılmaz büyük ihtimalle ANAP'ın Cumhurbaşkanı adayı olacak. MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tartışmanın henüz erken olduğunu söylüyor. DSP lideri Ecevit ise Cumhurbaşkanı Demirel'in görev süresinin uzatılmasının iyi olacağını belirtiyor. Görünürde siyasiler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıkıntılı olmayacağı mesajını verseler de Mayıs'taki seçimlere kadar Türkiye'nin büyük krizlere gebe olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte muhtemel adayların birbirini yıpratma kampanyaları, Türkiye'de demokratik rejimi zayıflatma gayretleri belki büyüyerek devam edecek, belki asker kökenli cumhurbaşkanlarına dönüş için kimi çevrelerin özellikle parlamentoyu zayıflatma yönelik çabaları artacak. 28 Şubat döneminin çok tartışılan ismi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili Bülent Orakoğlu, önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal sıkıntıların büyüyeceğini, toplumun üzerinde korku ortamı oluşturmak için değişik yöntemlere başvurulabileceğini söylüyor. Orakoğlu'na göre, Türkiye'yi güçsüzleştirmek isteyen odaklar, insanları derin endişelere sevk edecek yöntemlere bile başvurabilir. 17 Ağustos depremiyle birlikte halkta oluşan devlete güvensizliğin daha da artabileceğine dikkat çeken Orakoğlu, bazı siyasi cinayetlerin, kundaklama ve faili meçhul cinayetlerin bile yaşanabileceğini ve bunların tüm hedef noktasının Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağını ileri sürüyor. Orakoğlu'nun bu değerlendirmeleri yaptığı günün hemen ertesinde Kemalist çevrenin önemli isimlerinden Ahmet Taner Kışlalı'ya yapılan suikast, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelerin habercisi oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili çalışmamızın son bölümünde biraz da isimler üzerinde duralım. Kim kimi destekliyor, kimlerin ne ölçüde şansı var, kısa birer değerlendirme yapalım. Süleyman Demirel. Mayıs 2000'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belki de en güçlü iki adayından biri. Anayasa gereği Cumhurbaşkanlarının iki kez üst üste seçilmeleri mümkün değil ama başta Başbakan Bülent Ecevit olmak üzere Mesut Yılmaz ve kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Demirel'in görev süresinin uzatılabileceğini söylemeleri kendisini potaya soktu. Demirel, Cumhurbaşkanlığı görev süresinin bitiminde köşesine çekilmeyeceğinin ilk mesajlarını Anasol D hükümetinin kurulduğu ilk günlerde verdi. Başkanlık sisteminin Türkiye için şart olduğunu ve başkanların da halk tarafından seçilmesi gerektiğini söylüyordu. Selahattin Duman'ın "Dünya durdukça başımızda durası" diye andığı Cumhurbaşkanı Demirel, zaten görev süresinin bitiminde köşesine çekilmeyi hiç düşünmedi. Cumhurbaşkanının kendisine yakın bazı iş adamları vasıtasıyla büyük rakamlarla bir fon oluşturduğu ve Cumhurbaşkanlığının devamı için kamuoyu oluşturmayı hedeflediği Ankara kulislerinde sıkça söylendi. Özellikle Demirel'in başbakanlığı döneminde iyiden iyiye büyüyen iş adamı Kamuran Çörtüğ'ün televizyon kanalı kurup sabah akşam Demirel reklamı yapması bu iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlandı. Demirel'in görev süresinin uzatılmasını ilk olarak Başbakan Ecevit gündeme getirdi. Asker kökenli bir cumhurbaşkanına dönüş olacağı yönünde söylentilerin dolaşmaya başladığı günlerde Başbakan Ecevit, Demirel'in görev süresinin uzatılmasını gündeme getirerek bir noktada asker cumhurbaşkanı isteyen çevrelere eğer meclisten bir uzlaşma çıkmazsa Demirel'in görev süresini bile uzatabiliriz mesajı verdi. Ecevit'in mesajına cevap gecikmedi. Başbakanın mesaj gönderdiği kesimler hemen harekete geçerek emniyet içinde Fethullahçı avına çıktı. Fethullah Gülen cemaatine mensup oldukları ileri sürülen polislere dokunulmadığını belirten Ankara Emniyet'in raporlarında asıl hedef Fethullah Gülen hocanın elinden Barış ve Uzlaşı ödülü alan Ecevit'ti. Bu haberlerin medyaya yansımasından sonra önce Fethullah Hoca'nın devlet eliyle büyütüldüğü gündeme geldi. Daha sonra da Fethullah Hoca'ya destek olanlar başta Ecevit olmak üzere yıpratılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanı Demirel'in ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin önündeki en önemli engel 1982 Anayasası. Demirel'in görev süresinin uzatılabilmesi ya da ikinci kez seçilebilmesi için anayasanın değiştirilmesi gerekiyor. Ancak anayasa değişikliği için mecliste 367 oy gerek. Bugünkü iktidar partileri eksiksiz Demirel'in görev süresinin uzatılmasını istese bile sayıları buna yetmiyor. Bu yüzden muhalefetin de desteği şart. Bu noktada FP ve DYP'nin önemi ortaya çıkıyor. DYP lideri Çiller, Demirel'in Çankaya'dan inmesi halinde siyasete tekrar dönmeyi istemesi ihtimaline karşı tartışmaların başladığı gün tavrını açıkça ortaya koydu. Demirel'in görev süresinin uzatılmasına DYP liderinin itirazı yoktu. FP'nin asıl lideri Erbakan da Demirel'de görev süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Ancak Erbakan'ın bu desteği kendisiyle ilgili yasağın kalkması şartına bağlı. Demirel'in görev süresinin uzatılmasına her cumhurbaşkanlığı seçimine özel ilgi duyan ordu acaba nasıl bakıyor? Bu sorunun cevabını genelkurmaya yakın çevreler veriyor. Asker Demirel'in görev süresinin uzatılması tartışmalarına girmiyor. Milliyet gazetesi yazarı Güler Civaoğlu 21 Eylül tarihli yazısında askeri kastederek "Duyarlı çevreler Demirel'in ne yanında ne de karşısında. Demirel için bir ağırlık konulmuş değil ancak Demirel'i de soğuk bakmazlar" diyor. Demirel'in görev süresinin uzatılmasının tartışılmaya başlandığı günlerde bir değerlendirme yapan Milliyet yazarı Taha Akyol, 28 Şubat'tan sonra darbenin önlenmesinde Demirel'in büyük çaba sarf ettiğini ve askerin Demirel'in Cumhurbaşkanlığına itiraz etmeyeceğini belirtiyor. ANAP lideri Yılmaz'ın Demirel'in görev süresinin uzatılması için başlattığı tartışmanın da Demirel'in önünü kesmeye yönelik olduğunu ilgisiz herkes biliyor. Siyasi çevrelerde kendisi Cumhurbaşkanı adayı olarak bilinen ANAP lideri Yılmaz'ın seçimlere daha 8 ay varken Demirel'in ismini ortaya atmasının altında Demirel'in hedef tahtası haline getirilmesi hesabını yattığı konuşuluyor. Aynı günlere rastlayan Demirel'in aile fotoğrafı da Yılmaz'ın Demirel'i yıpratma projesine destek veriyor. Cavit Çağlar, Kamuran Çörtük, Ali Şener gibi kamuoyunda çok tartışılan isimlerle birlikte aile fotoğrafı çektiren Demirel, fotoğraftan sonra yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Demirel'in görev süresinin uzatılması tartışmaları sürerken IMF Başkanı'nın Kosova'da Demirel'e ikinci kez Cumhurbaşkanlığı seçilmenizi kutlamak için Türkiye'ye gelmek istiyorum diyor. ABD Başkanı Clinton'la Kosova'da buluşan Demirel'e bu sözün Clinton'ın yanında söylenmesi anlamlı bulunuyor zira Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dış dünyanın özellikle de Amerika'nın duyarsız kalması mümkün değil. 24 Temmuz 1999 tarihli Ekonomist dergisi Demirel'den Tap Türk diye bahsediyor ve Demirel'in büyük ihtimalle bir kez daha 7 yıllığına Cumhurbaşkanlığı seçilebileceğini yazıyor. Ancak derginin değindiği önemli bir nokta daha var. Kürt sorunu ve Kıbrıs meselesi. Ekonomiste göre Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına seçilecek kişi dış dünyaya Kürt sorunu ve Kıbrıs meselesini çözeceğine dair açık çek verecek. Öcalan'ın idam kararının AİHM'sinin aldığı ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde başbakanlıkta bekletilmesi için hükümet ortaklarının aldığı karar ve Apo'nun bir noktada yağlı ilmikten kurtulması Ekonomist dergisindeki yorumu haklı çıkartıyor. Zira ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın partisinin Diyarbakır'da düzenlediği toplantılarda yaptığı "ABO'yu Diyarbakır'dan geçer" şeklindeki yorumları ve demokratik çıkışları Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda dış dünyaya bir mesaj niteliğini taşıyor. Bu durumda erken seçim hükümetinin Adalet Bakanı İzmir Milletvekili Bağımsız Milletvekili Hasan Tezis Kurdu'nun idamın kaldırılması yönündeki teklifini Türkiye'nin hazır olmadığı gerekçesiyle elinin tersiyle iten Cumhurbaşkanı Demirel, dün dündür, bugün bugündür ilkesinin bir gereği olarak APO'nun idamının ertelenmesi için elinden geleni yaptı. Demirel'in idam konusunda kararlı olan MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'yi köşke çağırarak ikna etmeye çalışması da dış dünyaya açık bir mesajdı. Eğer APA konusunda yaşananlar Türkiye'yi uzun vadede zora sokacak bir oyunun parçası ise, Türkiye'nin Kıbrıs politikalarında da yakın bir zamanda Türkiye aleyhine değişikliklerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Hükümetin büyük ortağı MHP'nin Demirel'in görev süresinin uzatılmasına yaklaşımı ise halen netleşmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlere daha uzun bir süre olduğunu belirterek zaman kazanmaya çalışıyor. MHP'nin de parlamento içinden bir ismin Cumhurbaşkanlığı seçilmesi istediğini belirtiliyor. YÖK Başkanlığı'na Profesör Kemal Gürüz'ün atanmasına kadar ehven-i şer düşüncesiyle Demirel'in görev süresinin uzatılması tartışmalarında sessiz kalan MHP ve FP'nin tüm itirazlarına rağmen Profesör Gürüz'ün yine YÖK Başkanlığı'na atanması Demirel'e karşı olan cepheyi genişletti. Seçimler öncesinde özellikle üniversitelerdeki türban sorununun baş sorumlusu olarak gösterdikleri YÖK Başkanı Gürüz'ün görev süresinin uzatılmayıp türban sorununu da yumuşak bir geçişle halletmeyi amaçlayan MHP'nin tüm muhalefetine rağmen Demirel'in inatla Gürüz isminde ısrarı, parti içi demokrasisinin en az işlediği partilerden olan MHP'de milletvekillerinin seslerinin yükselmesine neden oldu. Ramazan ayının son günlerinde Demirel'in görev süresinin uzatılması ile ilgili bir soruyu cevaplayan FP Genel Başkanı Recai Kutan da Demirel'in görev süresinin uzatılmasının mümkün görünmediğini söyleyerek FP'nin tavrını netleştirdi. Demirel'in görev süresinin uzatılmasına dair tartışmaları başlatan ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ın en yakın arkadaşı eski bakanlardan İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın Demirel'in görev süresinin uzatılması tartışmaları ile ilgili olarak bu satırların yazarına yaptığı açıklamada ANAP'ın gerçek tavrını ortaya koyuyordu. Kavak, Demirel'e Cumhurbaşkanlığından sonraki hayatında başarılar dilerim diyerek Demirel'in bir 7 yıl daha köşkte kalmasının mümkün olamayacağını bu sözleriyle ifade etti. 2000 yılının ilk günlerinde hükümetin yaptığı bankalar operasyonu da Demirel'in devlet içi dengelerde zayıfladığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Başta Demirel'in yeğeni Murat Demirel'in Ege Bank olmak üzere yıllarca Demirel'i finanse eden Yaşar Holding'in sahibi olduğu Yaşar Bank, Durmuş Yaşar gibi Demirel'le yakınlığı bilinen Ali Balkaner'e ait Yurtbank ve Demirel hükümetleri döneminde bakanlık yapan Mesut Erez'in yönetim kurulu başkanı olduğu Esbank'a hükümetin el koyması, ANAP Genel Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Demirel arasında yaşanan çekişmenin ürünü olarak görülüyor. Yine Demirel'in yakın çevresinden eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın Nesin Malki cinayeti davasından dolayı DGM'de sorgulanması ve Kamuran Çörtü'nün TÜSİAD'dan ihracı Demirel'e karşı oluşan cephenin bir operasyonu olarak algılanıyor. Bu arada 1999 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında hükümet ortaklarına atfen "Onlar da benim gibi dün dündür, bugün bugündür diyemez ki" diyerek her şeye boş vermiş bir havayla dünya felsefesini açıklayan Süleyman Demirel'in aktif politikanın dışında olduğu yıllarda ikamet ettiği Güneş Sokak'taki evini baştan aşağı yenilemesi, Demirel'in istikbale matuf bir beklentisinin kalmadığı yolunda değerlendirmelere neden oluyor. Mesut Yılmaz. Girdiği her seçimde partisinin oyunu azaltarak çıkan nadir parti başkanlarından biri olan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın siyasete girdiği ilk günden bu yana gönlündeki makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Yılmaz bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı uğruna partisinin küçülmesine bile göz yumarak hassas dengeleri korumaya çalıştı. Özellikle 28 Şubat sürecinde hem partisinin tabanını tutmak hem de 28 Şubat sürecinin patronları ile iyi geçinmek isteyen ANAP lideri bunda başarılı olamadı. Yılmaz başbakan olduğu yaklaşık 1,5 yıl boyunca 28 Şubat kararlarının sadece 8 yıllık kesintisiz eğitim kanununu uyguladı. Bu durum askeri hiç memnun etmedi. Askeri çevrelerin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına pek sıcak bakmadığı iddiaları Ankara kulislerine yansırken ANAP liderinin önümüzdeki süreçte askeri memnun etmek için yeni taktikler geliştirmesi bekleniyor. Yılmaz'ın yeni taktiklere çok ihtiyacı var, zira 21 Aralık 1998'de başbakanlığının son günlerinde resmi gazetede bile yayınlanmayan askere sus payı niteliğindeki ek zam kararnamesi bile genelkurmayın gözünde Yılmaz'ı sevimli kılmadı. Yıllardır tüm hesaplarını Cumhurbaşkanlığı makamı üzerine yapan Yılmaz'ın en büyük handikapı ise son 18 Nisan seçimlerinde aldığı oy. Partisi seçimlerden 4. parti olarak çıkan Yılmaz'ın bu dezavantajı avantaja çevirmesi ancak Başbakan Bülent Ecevit'le anlaşmasına bağlı. Yılmaz'ın 57. hükümetin kuruluşunda Cumhurbaşkanlığının pazarlıklarını yaptığı şeklindeki iddialar ise şimdilik sadece iddiadan ibaret. Ancak Yılmaz'ın Ecevit'le anlaşması Çankaya yolunda önemli bir mesafe alması anlamına gelebilir. Yılmaz Başbakan olduğu günlerden itibaren hedefine ulaşabilmek için özellikle medya ve sermaye kesimi ile iyi ilişkiler kurdu. Radikal yazarı Avni Özgürel'e göre uzun süredir Cumhurbaşkanlığına hazırlanan Yılmaz, Demirel'in devre dışı bırakılmasından sonra son anda devreye girecek. Özgürel, Yılmaz'a karşı olduğunu üstü kapalı olarak belirttiği 1 Ekim 1999 tarihli yazısında bakın ne diyor. Ahali için o portrenin sürpriz bir yanı ve cazibesi yok. Meclis Demirel'in görev süresini uzatmazsa ortaya sürülecek bu adayı meclisi seçecek ya da fes olacak. Şu aralar bu özel misyon açısından tek engel ordunun isteksizliği gibi görünüyor. Bir şey bildiğimiz halde söylemek istemediğimizden değil, adayın adını değil, neyi ve kimi temsil ettiğini anlamak için siyaset dokusunu araştırmakla yetindik, o kadar. Zaten baştan beri sözünü ettiğimiz çok özel çevrenin gözünde bile onun kimliğinin fazla önemsendiği söylenemez. Ama hayati çıkarların bağlanacağı yeni dönemin büyük mutabakatı söz konusu olduğunda devletin tepesine oturacak kişinin evetinin belirleyeceği şeyin başkalaşan ve yeniden yapılanan bu çevreyle birlikte hepimizi etkileyeceği açıktır. Cumhurbaşkanı Demirel gibi ANAP lideri Yılmaz'ın da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için özel fonlar oluşturduğu söylentileri Ankara kulislerinde konuşuluyor. Karadeniz sahil yolu ve Körfez geçişi ihaleleri gibi büyük projelerin Yılmaz'ın desteklenmesine yönelik projeler olarak değerlendiriliyor. Son zamanlarda tartışmalara neden olan bir diğer konu da doğal gaz ithalatı. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılayabileceği iki ayrı alternatif var. Bunlardan biri Rus doğal gazının Karadeniz'in altından Türkiye'ye getirilmesini sağlayacak Mavi Akım projesi, bir diğeri de Türkmen doğalgazının Türkiye'ye getirilmesini sağlayacak Trans-Hazar projesi. ANAP lideri Mavi Akım projesini desteklerken Demirel de Trans-Hazar projesini destekliyor. Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'in Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmenbaşı tarafından televizyon ekranlarında fırçalanmasına neden olan Mavi Akım projesine Amerika'da karşı çıkıyor. Projenin daha fizibilite etütlerini yapamamasına rağmen ihaleyi alan ve Yılmaz'a yakınlığı ile bilinen Haznedaroğlu Öztaş ortaklığına 51 milyon dolar avans verilmesi kafaları karıştırdı. Yılmaz'ın bu projeye bu kadar ilgili olması özel fon söylentilerini de güçlendiriyor. ANAP liderinin son günlerde yaptığı demokratik çıkışlar Cumhurbaşkanlığı yolunda atılmış adımlar olarak ilgi görüyor. Yılmaz'ın 28 Şubat'tan sonra darbe yönlediğine dair sözleri de Cumhurbaşkanlığı yolunda bir çıkış olsa gerek. DSP'nin Rıdvan Budak ve Uluç, Gürkan'ın başını çektiği 30 kadar milletvekilinin Yılmaz'a oy vermeyeceği düşünülürse, ANAP liderinin DYP'den oy almasının zorunlu olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bu yönde önemli bir iddiada, Çiller ve Yılmaz'ın anlaştığı ve Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığında DYP'nin oy vermesi halinde Çiller'in merkez sağın patronu olacağı yolunda. 20 Kasım Kongresi'nden sonra DYP'nin MHP'nin yerine hükümete gireceğine dair söylentiler de Ankara'da kulaktan kulağa yayılıyor. ANAP liderinin gözünün Cumhurbaşkanı'ndan başka bir şey görmemesi ve bugüne kadar partisini büyütecek adımlar atmaması iddiaları kuvvetlendiriyor. Yılmaz'a partisi içinden muhalefet ise beklenmiyor. Son seçimlerde kendisine sıkıntı olabilecek kişileri devre dışı bırakan ANAP liderinin elinin altında kemik gibi bir milletvekili grubu var. Partisinin milletvekilleri Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına hararetle desteklerken bazı isimler de Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına karşı çıkıyor. Bunlardan biri de Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler. Dinçerler gerekçesini şöyle açıklıyor. Mesut Bey'in adaylığına hayır diyorum. Cumhurbaşkanlığına ise iki kere hayır. Partinin gücü Mesut Bey'i Cumhurbaşkanı seçmeye yetmez. Parti dışı güçlerle anlaşarak oraya gelmesi kendisinin hareket alanını daraltır. Güçsüz bir cumhurbaşkanı olur. Ayrıca Mesut Bey'in devlet ve parti yönetiminde sergilediği reform niteliğinde halkın beğenisini kazanan herhangi bir icraatı yoktur. Kişisel hazırlıkları da yeterli değil. Bu olağanüstü dönemde o makama gücü yetmez. Gerek ulusal gerekse global konjonktürde kendisini yeterli görmüyorum. Vehbi Dinçerler, Demirel'in görev süresinin en az 3 yıl uzatılmasının Türkiye için yararlı olduğunu söylüyor. Mesut Yılmaz'ın adaylığı ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, üzerinde durulan bir noktada Yılmaz'ın yolsuzluklar nedeniyle düşürülen Cumhuriyet'in ilk başbakanı olması. 57. hükümetin deprem şoku daha atlatılamadan apar topar çıkarttığı af yasası da Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı yönelik operasyonunun bir parçası. Af yasasının içinde Yılmaz'ın Yüce Divan'a gitmesine sebep olacak maddeler de var. Siyasi çevreler af yasasının sadece Yılmaz'ı kurtarmak için çıkartıldığını iddia ederken Yılmaz'ın en ciddi rakibi olan Cumhurbaşkanı Demirel'in de af yasasını veto etmesi oyunun bir parçası olarak görülüyordu. Ancak bu sorun geçen dönemden kalan soruşturma önergelerinin yok sayılıp iddialarla ilgili yeni soruşturma komisyonları kurulması yönünde mecliste alınan kararla aşıldı. Bir istihbaratçı, Fransa'da tutuklu bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye'ye iadesinin altında Mesut Yılmaz'ı zora sokma gayretlerinin olduğunu söylüyor. Bu istihbaratçıya göre Çakıcı Yılmaz'ın yumuşak karnı. Kimi basın organlarının kendisinden özelleştirmenin patronu diye söz ettiği Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye'ye getirilmesinden sonra emniyette sorgulanıp sorgulanmadığına dair tartışmalar, Çakıcı'nın Türkbank davasında tanık sıfatıyla dinlenmesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ilgiyle izleniyor. Çakıcı'nın Türkbank davasında Mesut Yılmaz aleyhine konuşmuş olabileceğine dair iddiaların doğruluk derecesi kısa bir süre sonra anlaşılabilir. Şayet Mesut Yılmaz'ın önünü kesmek isteyen birileri varsa kanıtlarını çok değil yakın bir zamanda ortaya çıkartmak zorunda. Yine bu istihbaratçıya göre Türkiye'yi sarsan ve başta Cumhurbaşkanlığı köşkü olmak üzere başbakanın ve telefonlarının dinlendiğini ortaya çıktığı telekulak skandalının arkasında da Cumhurbaşkanlığı hesapları var. Dinlemeyi gerçekleştiren ekibin başında bulunan isimlerin hepsinin ortak özelliğinin Karadenizli olması iddiaları kuvvetlendiriyor. ANAP lideri Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı daha henüz belli değil. Kazanamayacağı bir savaşa girmekten sürekli kaçınan Yılmaz'ın Demirel'in görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için yaptığı teklif bu açıdan değer kazanıyor. Mayıs ayında yapılacak seçimde güçsüz olacağını düşünen Yılmaz'ın 3 yıl daha zaman kazanmak istemesi, siyasal ve sosyal olarak daha güçlü olduğu bir zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi kendisi açısından daha mantıklı görünüyor. Yılmaz'ın en güçlü olduğu zamanlarda atağa kalkması ile ilgili en önemli örnek Cavit Çağlar operasyonudur. Yılmaz'ın ana muhalefet döneminde kapıştığı Çağlar, Yılmaz'a yavşak diyecek kadar ileri gitmiş ve ANAP liderine savaş açmıştı. Yılmaz o tarihte Çağlar'a tazminat davası açtı ve kazandı. 28 Şubat döneminde de şartların bir gereği olarak yakınlaşan Yılmaz ve Çağlar'ın dostluğu birkaç yıl öncesini hatırlayanlar için enteresan geliyordu. Fakat Cavit Çağlar'ın iflası, Yılmaz'ın kavgayı biraz ileri tarihe ertelediğini gösterdi. Çağlar'ın bankası Interbank'ın içi bizzat Çağlar tarafından boşaltılmış ve banka batırılmıştı. Devletin mevduat garantisi nedeniyle hazinenin zararı yaklaşık 2 katrilyondu. Yılmaz, bankalar yeminli murakıpları vasıtasıyla takip ettiği Çağlar'ın operasyonuna hükümetten gittiği güne kadar göz yumdu. DSP azınlık hükümetinin kurulduğu gün ekonomiden sorumlu bakan Hikmet Ulubay, İnterbank dosyasını masasında hazır buldu ve hemen işleme koydu. Görünüşte işlemi Ulubay yapmıştı ama dosyanın hazırlanması Mesut Yılmaz'ın onayıylaydı. Sonuçta Cavit Çağlar'ın evine kadar icra gitti. Interbank devlete geçti, Çağlar mahkemelere düştü. Bu hadise Yılmaz'ın sabrının görülmesi açısından önemlidir. Yıldırım Akbulut. Siyasi karizması olmamasına rağmen uyumlu, çalışkan ve dürüst kişiliği nedeniyle başbakanlığa, meclis başkanlığına kadar gelen Yıldırım Akbulut, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz isim olarak adı geçenlerden. Akbulut'un tek ve en büyük şansı meclis başkanlığı makamında oturması. Demirel'in görev süresinin uzatılmaması ve ANAP lideri Yılmaz'ın da aday olmaması halinde ismi hiçbir şaibeye karışmamış, herkesle iyi geçinen ve askerin devlet diyebileceği bir isim olan Akbulut'un bu durumu radikal yazarı Avni Özgürel'e göre ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın uykularını kaçırıyor. Özgürel çaresizlik halinin akla getireceği aday olarak değerlendirdiği Akbulut'un 2000 yılı Mayıs ayına kadar sağ salim ayakta kalabilirse, Demirel'in saf dışı kalması halinde devletin de desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı seçilebileceğini söylüyor. Özgürel'e göre bu durumda gündeme getirilecek medyatik tedbirlerin de hazırlıkların yapıldığına dair işaretlerin geldiğini belirtiyor. ANAP MKYK üyesi Mevfi Dinçerler de Yıldırım Akbulut'un isminin sürpriz olmayacağını düşünenlerden. Dinçerler, Cumhurbaşkanı eğer uzlaşı üzerine seçilecekse bu isim Akbulut olabilir. Belki de en pratik çözümdür. Meclisin üzerinde anlaşabileceği bir isim olduğu ortadadır. Mesut Bey mutlaka kendisi aday olmazsa Yıldırım Bey'i çıkartabilir diyerek meclis başkanının şanslı olduğunu söylüyor. Akbulut'un ismine muhalefetten de itiraz gelmemesi kuvvetle muhtemel. DYP'nin Mesut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına karşı olması halinde meclis başkanını destekleyebileceği düşünülürken, FP'nin de özellikle son Merve Kavakçı olayında Kavakçı'nın gözaltına alınmasına engel olan Akbulut'a sıcak bakabileceği kulislerde konuşuluyor. İsmail Cem DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'in liste mezunu olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı aday olamaması, DSP'nin Cumhurbaşkanlığına bir aday çıkartması halinde bu görev için en kuvvetli isim olarak Dışişleri Bakanı İsmail Cem görülüyor. Duyarlı çevrelerde isminden sıklıkla DSP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bahsedilen Milli Eğitim Eski Bakanı Hikmet Ulubay'ın intihara kalkışmasından sonra DSP çevrelerinde Cumhurbaşkanlığına aday olarak 1993 seçimlerinde de CHP'den bu makama talip olan İsmail Cem'in adı konuşuluyor. 7. kaset 1. yüzün sonu.